Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 25 Behmen 1403 Hicri Kameri, 15 Şaban 1446 ve miladi 13 Şubat 2025 Perşembe. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladetli durumunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle tebrik ediyoruz. Bu akşamki ayinimiz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Hüccetül İslam Turabi ile İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladeti üzerine yap röportaj, İran Tarihi Hazinelerine Bakış Podcast'ı, İran'ın Efsaneleri ve Masalları isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, müzakere yanlısıyız ancak Trump'ın namertliğiyle değil. İran, baskı altında müzakereleri kabul etmiyoruz. Tahran, İran'ın bölgenin jeopolitik değişmezliği konusundaki tutumu net. İran Büyükelçisi Güney Afrika'nın Siyonist rejimi karşı açtığı dava için teşekkür etti. OPEC raporu, İran'ın ağır petrol fiyatında önemli artış. Hamas'ın direnişi sonuç verdi. İsrail geri adım attı. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı ülkesinin müzakereye yanaşabileceğini, müzakereden kaçmadığını ancak Trump'ın namertçe tavırları ile bunun mümkün olmayacağını belirtti. Pars Today'in Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Cumhurbaşkanı Pezeşkan, yurt içi ziyaretlerinin devamında ülkenin güneyindeki Buşehr şehrinde yaptığı konuşmada İran'ın müzakere yönelik tavrını değerlendirdi. Pezeşkan yaptığı konuşmada müzakereden dem vuran şahıslar zaten İran halkına en ağır yaptırımları uygulayanları dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkan Amerika'nın yaptırımları ile İran halkına uyguladığı baskıları hatırlatırken mevcutta müzakerelerden dem vuranlar tüm etkileşim kapılarını kapatan, baskı yapmak için her aracı kullanan taraflar gerçekten müzakere peşindelerse neden hasımca politikalarını durdurmuyorlar? Bu çifte standartlı siyasetler İran halkı için gün yüzüne çıkmış, artık bu kandırmacılar ile bizi önleyemezler dedi. İran Dışişleri Bakanlığı İran'ın baskı altında müzakereleri kabul etmeyeceğini vurgulayarak Tahran'ın nükleer meselede dahil olmak üzere çeşitli konularda diplomatik çözümler bulma konusunda ilkesel yaklaşımını sürdüreceğini açıkladı. İran Haber Ajansı'na dayandırılan Pars Today haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat 2025'te imzaladığı Ulusal Güvenlik Başkanlık notuna yanıt verdi.
Bu karar ile Trump İran'a yönelik maksimum baskı politikasına da yeniden uygulama talimatı verdi. Bakanlık açıklamasında Amerika'nın maksimum baskıyı yeniden başlatma iddiasının yanlış olduğunu, çünkü bu politikaların hiç durmadığını belirtti. Önceki Amerikan yönetiminin İran'a yönelik hiçbir yaptırımı kaldırmadığı gibi yüzlerce yeni yaptırım eklediği hatırlatıldı. İran Dışişleri Bakanlığı İran'ın baskıya karşı maksimum direnişle yanıt vereceğine ve hiçbir milletin haksız baskılar ve yasa dışı yaptırımlara maruz kalmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca devrim lideri Ayetullah Hamine'nin Amerika ile müzakereyi tarihi tecrübe ve Washington yönetiminin geçmişteki eylemleri nedeniyle akılsızca ve onursuzca olarak nitelendirdiği hatırlatırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran, İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki net tutumuna vurgu yaparak İran'ın bölgenin jeopolitik yapısının değişmezliği konusundaki tutumunu koruduğunu belirtti. İran Haber Ajansı'na dayandırılan Pars Today haberine göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, bugün İran'ın başkenti Tahran'da Ermenistan Büyükelçisi Grigor Hakubyan ile gerçekleştirilen görüşmede İran, İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında Erivan ile ilişkilerin geliştirmesinin özel bir öneme sahip olduğunu ve bunun için tüm ön koşulların mevcut olduğunu ifade etti. Tahran'daki Ermenistan Büyükelçisi Grigor Hakubyan ise İran-İslam devriminin 46. yıl dönümünü kutlarken, Ermenistan hükümeti ve halkı için İran ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca görüşmede İran ve Ermenistan arasındaki siyasi, ekonomik, altyapı ve enerji alanındaki işbirliği ile bölgesel gelişmeler de ele alındı. İran'ın Güney Afrika Büyükelçisi bu ülkenin Siyonist rejime karşı soykırım davası açma yönündeki değerli girişimine takdir etti. Güney Afrika Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'ndan Siyonist rejime karşı bir şikayet sunarak bu rejimin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlere yönelik soykırımı önleme sözleşmesini ihlal ettiğini duyurdu. Dünyanın birçok ülkesi Güney Afrika'yı destekleyerek bu davaya katıldı. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2023'te Siyonist rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu ve görevden alınan Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve Gazze halkını aç bırakmayı bir silah olarak kullanmak suçlamaları ile tutuklama emri çıkardı. İslam Haber Ajansı'na dayandırılan Pars Today haberine göre İran'ın Güney Afrika Büyükelçisi Mansur Şekir Mer, İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü dolayısıyla Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da düzenlenen törene katıldı. Törene Güney Afrikalı yetkililer, büyükelçiler, diplomatlar, iş insanları, ekonomi aktörleri, siyasi partiler, dini gruplar ve Güney Afrika'da yaşayan İranlılar da iştirak etti. Şekip Mer, İran-Güney Afrika ilişkilerinin tarihçesine ve iki ülkenin BRICS üyeliğine değinirken, ikili ilişkilerin geliştirmesinin önemine vurguladı. İranlı diplomat İran İslam devriminin arka planına değinerek İran halkının özgürlük mücadelesinin zulüm ve baskıya karşı bir yanıt olduğunu da ifade etti. Şekip Mer ayrıca İran'ın bağımsız ve dünyanın en etkili ülkelerinden biri olduğunu belirtirken, yenilikçi teknolojiler, sağlık, savunma sanayi, uzay çalışmaları ve barışçıl nükleer enerji kullanımı gibi birçok alanda da önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. İran ve Irak Ulaştırma Bakanları Şelemçe, Basra Demiryolu projesindeki son gelişmeleri değerlendirerek iki ülke arasında özel bir ulaştırma komitesinin kurulması konusunda anlaştılar. İran Haber Ajansı'na dayandırılan Pars Today haberine göre İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık Malavicerdi, Cenevre'de düzenlenen 87. İç Ulaştırma Komitesi Toplantısı kapsamında Irak Ulaştırma Bakanı Rızak Muhibis Es-Sadavi ile bir araya geldi. Görüşmede Malavicer'de İran ve Irak halkları birbirine bağlayan birçok ortak unsur bulunduğunu ve bunlardan en önemlisinin dini törenler ile Erbain ziyareti olduğunu ifade etti. Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ise Basra-Şelemçe demiryolu projesinin Irak hükümeti için büyük önem taşıdığını ve özellikle Erbain döneminde iki ülke arasındaki turizmin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Görüşmede İran ve Irak arasında ulaştırma alanındaki ortak projeler ve işbirliğinin geliştirmesine yönelik yollar da ele alındı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü İran'ın ağır petrol fiyatının üst üste ikinci ayda önemli ölçüde yükseldiğini açıkladı. İstihbarat ajansına dayandırılan Pars Today haberine göre OPEC'in aylık petrol piyasası raporunda İran'ın ağır petrolünün varil fiyatının Ocak 2025'te 79,65 dolara ulaştı. Aralık 2024'e göre 6,65 dolar artış gösterdiği bildirildi. Ayrıca İran'ın ağır petrolünün 2025 yılı ortalama fiyatı 79,65 dolar olurken 2024 yılı ortalaması 80,14 dolar olarak kaydedildi. OPEC sepetinin değeri ise Ocak ayında 6,31 dolar artarak 79,38 dolara yükseldi. OPEC'in ikinci kaynaklardan aldığı verilere göre Ocak 2025'te örgütün 12 üyesinin toplam petrol üretimi günlük 26,678 milyon varile geriledi. Bu miktar Aralık 2024'te kıyasla günlük 121 bin varil azalma anlamına geliyor. Öte yandan OPEC Plus grubunda yer alan 10 ülkenin toplam petrol üretimi Ocak ayında günlük yaklaşık 14 milyon varile yükseldi. Bu da günlük 3 bin varillik bir artışa işaret ediyor. Aynı zamanda OPEC 2025 yılı için küresel petrol talebinde nispeten güçlü bir büyüme öngörüsünü de değiştirmedi. Raporda Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasının piyasalarda daha fazla belirsizlik yarattığı ve arz talep dengesizliklerine neden olduğu vurgulandı. Siyonist rejim savaş tehdidiyle Hamas'ı esir takası kararından vazgeçiremeyeceğine görünce ateşkes anlaşması çerçevesinde taahhütlerinin bir kısmını yerine getirerek direnişi memnun etme çabalarına girdi. Pars Today'in Fars Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre bugün sabah saatlerinde en az 10 kamyon çadır taşıyan araç Kerem Shalom geçiş noktasından Gazze şeridine girdi ve Filistinli hasta ve yaralıları taşıyan 12. konvoy bu bölgeden çıktı. Bu hasta ve yaralılar ateşkes anlaşması çerçevesinde Filistin dışında tedavi edilecek. İsrail rejimi televizyon kanalı Kanal 12'de bugün İsrail hükümetinin kısa süre içinde Gazze'ye yakıt ve konteyner gönderileceğini, böylece Hamas'ı memnun ederek cumartesi günü esir takasının yapılabileceğini duyurdu. Kahire Haber kanalı ise az önce Mısır tarafından Refah geçiş noktasında ağır araçlar ve ekipman taşıyan konvoyların sıralandığını ve Gazze'ye giriş için hazırlık yapıldığını bildirdi. Ayrıca önceden yapılmış evlerin taşıyan kamyonların da Gazze'ye girmeyi beklediği ifade edildi. Filistin'i Sama Haber Ajansı da Gazze şeridindeki saha kaynaklarına dayandırdığı haberinde bugün 801 insanı yardım kamyonunun Gazze'ye girdiğini, bu kamyonlardan 231'i Beit Hanun ve Zikim geçiş noktalarından Kuzey Gazze'ye girdiğini ve 570 kamyonun ise Kerem Ebu Salim geçiş noktasından bölgeye girdiğini bildirdi. Bu ortamda Gazze'de Devlet Bilgilendirme Ofisi Başkanı Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ekipman eksikliği ve onlara barınak sağlamada yaşanan sıkıntılardan hala bahsediyor. El Cezire'ye yaptığı açıklamada bazı ihtiyaçların karşılanmasında koşulların iyileştiğini belirtmesine rağmen İsrail'in ateşkes anlaşmasında yer alan taahhütlerinden hala karşılığını vurguladı. İhtiyaç duyulan 200 bin çadırın yalnızca yaklaşık %40'ının Gazze'ye girdiğini ve henüz hiçbir konteyner girmediğini ifade etti. Gazze'deki yetkili bölgenin büyük bir insani felaketten mustarip olduğunu ve mülteciler için barınak ekipmanlarından daha fazla getirilmesi gerektiğini belirtti. Diğer yandan işgalci rejim, şehitlerin cenazelerinin bulunması ve enkaz kaldırma çalışmalarında gerekli olan ağır ekipmanların Gazze'ye girişini hala engelliyor. Bu yetkili şiddeti soğukta ve kötü hava koşullarında 1,5 milyon yerinden edilenin barınaksız olduğunu vurguladı. İsfilistin'e bir genç, Batı Şeria'nın Nablus güneyindeki Havara kontrol noktasına yakın bir bölgede Siyonist rejim askerlerinin açtığı ateşte şehit oldu. Parsüden İrna'ya dayandırdığı habere göre işgalci Siyonist rejim askerleri Filistin'e gencen bir İsrail askeri ezmeyi amaçladığını iddia etti. Bu esnada Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada Perşembe günü Havara kontrol noktasına yakın yapılan eyleme işgalci rejimin ve Siyonist yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridinde Filistin halkına yönelik işlediği suçlara karşı bir kahramanlık eylemi olarak değerlendirdi. Hamas işgal rejiminin Filistin halkına yönelik suçlarının özellikle kutsal değerlere yapılan saldırılar, ilhak planları ve zorla göç ettirmeler gibi eylemlerin kahramanca operasyonların artmasına ve her türlü cevapla karşılık verilmesine yol açacağı uyarısında bulundu. Bu hareket, Filistin halkını ve direnişi Siyonistlerin kirli planlarını engellemek için her yerde direniş ve isyanı sürdürmeye çağırdı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze şeridine başlattığı savaşın başlangıcından itibaren işgalci ordu Batı Şeria'daki saldırılarını da yoğunlaştırdı. Gazze şeridinde devam eden yıkıcı savaş, onlarca binlerce şehit bırakırken Filistin'e direnişçiler ve gençler Batı Şeria'da Nablus, Surkerem, Cenin ve El Halil gibi bölgelerde işgalci İsrail askerlerine karşı mücadeleye devam ediyor. Ve Batı Şeria, Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar ve işgalci saldırılarla dolu bir gerilim ortamı içinde. Japonya Başbakanı Tokyo'nun Gazze'den hastaları ve yaralıları kabul ederek tedavi etme planının Amerikan Başkanı'nın Filistinlileri Gazze şeridinden zorla göç ettirme planı ile bağlantılı olmadığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'na dayandırılan Paris Today haberine göre Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Filistinli yaralıların tedavilerinin ardından evlerine geri döneceğini belirtti. Japon gazetesi Asahi Shimbun, Başbakan Ishiba'nın amacın Gazze şeridi sakinlerini Japonya'ya taşımak olmadığını ifade ettiğini aktardı. Amerikan Başkanı 25 Ocak'ta Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirmesini öngören bir planı gündeme getirdi ve bir süre sonra Gazze'nin Amerika tarafından kontrol edilmesi fikrini ortaya attı. Bu açıklamalar Ürdün ve Mısır başta olmak üzere Arap ve Avrupa ülkeleriyle uluslararası kuruluşlar tarafından sert tepkilerle karşılandı. Amerika'nın desteğiyle hareket eden İsrail, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar Gazze şeridinde yıkıcı bir savaş yürüttü. Ancak Hamas'ı yok etme ve İsrail'li esirleri askeri yollarla geri alma hedeflerine ulaşamayarak ateşkes anlaşmasına varmak zorunda kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48.200'ü aşarken yaralı sayısı 111.660'ı geçti. Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi, Amerika, Türkiye ve bölgesel ortaklara Suriye'nin kuzey doğusunda barış ve istikrarın sağlanması için gerçek bir uzlaşmaya varmaları çağrısında bulundu. İRNA Haber Ajansı'na dayandırılan Pars Today haberine göre Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Suriye konulu toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'de siyasi geçiş sürecine yönelik mevcut çabaların toprak anlaşmazlıkları ve yoğun çatışmalar nedeniyle zorluklarla karşılaştığını belirtti. Pederson, ön cephelerde devam eden günlük düşmanlıkların, sivil altyapısına zarar veren topçu ateşlerinden de hava saldırılarından ve çoğunlukla sivil bölgelerde gerçekleşen bombalı araç saldırılarından sivillerin öldürmene yol açtığını ifade etti. Suriye'de tüm bölgelerin ve tüm halk kesimlerinden siyasi geçiş sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler yetkilisi bunun için tüm kapıların da açık tutulmasının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Pederson, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail rejiminin Suriye topraklarında geçici olarak bulunduğunu kabul etmesi, bu ülkeden geri çekilmesini sağlaması konusunda baskı yapması çağrısında bulundu. Almanya'nın Münih şehrinde bir otomobilin kalabalığa çarpması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Farsüden Mehrhaber Ajansı'na dayandırdığı habere göre bu olay birkaç gün önce Münih'teki merkez tren istasyonu yakınlarından meydana geldi ve polis güçlerinin hızlı ve geniş çaplı bir şekilde olay yerine müdahale etmesine yol açtı. Yetkililer sürücünün gözaltına alındığını ve şu an için herhangi bir tehlikenin de bulunmadığını belirtti. Reuters'e göre polis bu olayın kasıtlı olup olmadığı hakkında herhangi bir detay vermedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın Latin Amerika'daki siyasi ve ekonomik hedefleri başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeyi dış politikasının önceliklerinden biri olarak gördüğünü belirtti. Pezeşkan, İran'ın Kolombiya ile ilişkilerini geliştirmeyi hazır olduğunu vurgularken, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası alanlarda işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Amerika'nın aldığı kararların dünya genelinde birçok soruna yol açabileceği ve bu nedenle bağımsız ülkelerin dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, Kolombiya hükümeti ve halkının Gazze halkına verdiği destek, zorunlu göçe karşı duruşu ve barış görüşmelerine katkılarından dolayı Petro'yu tebrik etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirme konusunda istekli olduğunu belirterek, dünyanın içinden geçtiği hassas süreçte ülkeler arası dayanışmanın önemine vurguladı. Petro, Kolombiya'nın Filistin halkını desteklemeye devam edeceğine ve kalıcı barışın sağlanması için aktif rol almak istediğine dile getirdi. İran'ın son yıllarda Latin Amerika'daki ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu kapsamda özellikle Küba, Bolivya ve Venezuela ve Nikaragua ile işbirliğini artırmıştır. Latin Amerika zengin doğal kaynakları ve geniş ekonomik potansiyeli ile dünya ülkeleri için stratejik bir bölgedir. İran bu bölgedeki ülkelerle işbirliğini artırarak ticari pazarlarını çeşitlendirmeyi ve Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını etkisiz hale getirmeyi hedeflemekte. İkili ilişkilerin gelişmesi sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi anlamda da önem taşımaktadır. İran'ın Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi, Amerika'nın İran'ı izole etme çabalarını zorlaştırmakta ve çok taraflı diplomasiye katkı sağlıyor. İran, Küba ve Venezuela ile Amerika'nın yaptırımlarına karşı dayanışma içinde olmuştur. Bu durumda iki ülkede İran ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmıştır. Son yıllarda Latin Amerika'nın ilerici ve bağımsız liderlere İran ile siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi yönelik ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bunlar arasında Venezuela'nın eski ve mevcut devlet başkanları Hugo Chavez ve Nicolas Maduro, Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega, Bolivya'nın eski Cumhurbaşkanı Evo Morales ve Küba'nın üst düzey yetkilileri bulunmaktadır. Aynı şekilde İran'dan da yüksek düzeyde yetkililer Küba ve Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerine ziyaretler gerçekleştirmiştir. İran ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki işbirliği siyaset, ekonomi, ticaret, sanayi, enerji, sağlık ve diğer birçok alanda hızla gelişmektedir. Kolombiya, Latin Amerika'nın başarılı ekonomilerinden biri olup petrol, kahve ve kömür en önemli ihracat ürünleridir. İran ise mühendislik, enerji ve sanayi alanlarındaki geniş ekonomik kapasitesiyle Kolombiya ve diğer Latin Amerika ülkelerinden temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Latin Amerika ülkeleri Gazze Savaşı'nın tırmanması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları karşısında İsrail'e karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro savaş sırasında ülkesinin İsrail'e kömür ihracatını durdurmuş ve Bogota ile Tel Aviv arasındaki ekonomik ilişkileri de kesmiştir. Filistin halkı ile dayanışma ve Amerika ile Batı'nın tek taraflı politikalarına karşı duruş, İran ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan önemli faktörler arasında yer almaktadır. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Avrupa Birliği'nin Trump'ın gümrük tarifeleriyle mücadelesi etrafında. Avrupa Birliği Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ile ticaret tarifeleri konusunda anlaşmaya varamazsa 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı gümrük tarifelerine uygulamaya koyacağını açıkladı. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Amerika'nın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük tarifelerine karşı misilleme yapacağını duyurdu. Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Strasbourg'da yaptığı açıklamada 12 Mart'a kadar bir anlaşmaya varılmaması durumunda 1 Nisan'dan itibaren karşılık olarak Avrupa Birliği'nin gümrük tarifelerini yürürlüğe koyacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin uygulamayı planladığı karşılıklı tarifeleri arasında Amerikan kot pantolonları, bazı alkollü içecekler, motosikletler ve fıstık ezmesi gibi ürünlere yönelik askıya alınan özel tarifeler yer alıyor. Daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde Amerika'nın Avrupa Birliği'nden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesi üzerine Avrupa Birliği bu tür önlemlerle karşılık vermiştir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı sert bir yanıt verileceğini açıkladı. Von der Leyen, Amerika'nın Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına yönelik vergi kararından derin üzüntü duyuyorum. Avrupa Birliği'ne karşı uygulanan bu yasa dışı tarifeler cevapsız kalmayacak ve güçlü karşı önleme alınacaktır, dedi. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin ihracatına yönelik bu tür tarifelerin hiçbir ekonomik veya hukuki gerekçesi olmadığını vurgularken, Avrupalı işçileri, şirketleri ve tüketicileri korumak için gereken önlemleri alacağını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası de Amerika'nın tarifelerinden büyük bir ekonomik belirsizlik yaratabileceği konusunda uyardı. Donald Trump, Amerika'ya yapılan çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifeleri %25'e yükseltti ve daha önce Kanada, Meksika, Brezilya ve özellikle Almanya gibi büyük ihracatçılar için uygulanan muafiyetleri de kaldırdı. Trump, 11 Şubat Pazartesi günü imzaladığı kararname ile 2018'de %10 olarak uygulanan alüminyum tarifelerini %25'e çıkardı ve hiçbir ülke için istisna bırakmadı. Böylece daha önce muafiyet kapsamında olan milyonlarca tonluk çelik ve alüminyum ithalatı da artık yüksek vergiye tabi olacak. Beyaz Saray yetkilileri daha önce verilen muafiyetlerin Trump yönetiminin ticaret politikasının etkinliğini azalttığını savundu. Yeni tariflerin 12 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmesi de bekleniyor. Bazı ekonomi uzmanları Trump'ın gümrük tariflerini bir ekonomik stratejiden çok siyasi bir şov olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Bu uzmanlara göre 2018-2019 yıllarında yaşanan ticaret savaşı Amerika'da istihdam artışı sağlamadı ancak Trump'ın cumhuriyetçi seçmenler arasındaki popülaritesini de artırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, yarın Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın Kutlu Veladet Yıl Dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle siz değerli dinleyicilerimize bu münasebetten dolayı tebrik mesajlarımızı sunuyor. Ve konuyla ilgili din alimi Sayın Cetistan Turabi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Allah zuhurunu yakın eylesin. 255 Hicri kameri yılında Bağdat'ın 170 kilometre uzaklığında yer alan Samırra şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu hususta Ehl-i Beyt üleması arasında, Ehl-i Beyt mektebine bağlı olan alimler arasında ittifak, yani söz birliği söz konusudur. Şu noktaya da işaret etmem gerekir ki Hazreti Mehdi'nin dünyaya geldiği dönem Abbasilerin başta olduğu, Abbasi halifelerin başta olduğu döneme rastlar. Resulullah'tan gelen müjdeler, hadisler uyarınca bütün İslam ümmeti biliyordu ki Hazreti Mehdi dünyaya gelecektir ve o 12. imamdır. İmam-ı Hasan-ı Askeri döneminde olan Abbasi halifeleri büyük bir tedirginlik yaşıyorlardı. Onlar peygamberin vaadesinin gerçekleşeceğini ve İmam-ı Hasan-ı Askeri olan 11. imamın oğlunun Hazreti Mehdi olduğunu ve onun elinden zalimlerin saltanatına son verileceğini bildikleri için bu hakikatin önüne geçmeye çalıştılar ve İmam-ı Hasan-ı Askeri'yi defalarca hapse attılar ve imamın kısa süren ömrü boyunca defalarca imamı tutukladılar ki imamdan bir evlat olmasın. Merhum Şeyh Tusi Gaybet adlı eserinde Ebu Haşim'den şöyle nakleder ki biz İmam-ı Hasan-ı Askeri ile birlikte Abbasi halifesi olan Vasık oğlu Mühtedi'nin hapsindeydik. İmam bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Haşim, bu zalim bu gece Allah'ın emriyle oynamak istiyor. Bu yüzden Allah-u Teala onun ömrünü kesti ve ondan sonraki sultana verdi. Şu anda benim bir evladım yoktur ama yakın zamanda Allah bana bir oğul verecektir. Ebu Haşim diyor ki, aynı gecesi Türk askerleri Muhtedi'ye saldırdılar ve onu öldürdüler. ve Mu'temid onun yerine halife oldu ve böylece biz kurtulduk. Bu olay gösteriyor ki zalimler büyük bir tedirginlik yaşıyordular ama Allah'ın iradesinin önüne geçmek mümkün değildir. Bu vuku buldu. Bu hususta Ehl-i Beyt uleması arasında bir ihtilaf söz konusu değil. Çeşitli önemli eserlerde örneğin Kafi'de, İrşad'da, Kemaleddin'de ve Gaybet-i Numani'de, Gaybet-i Şeyh Tusi'de bu olaya dair çeşitli hadisler nakledilmiştir ve imamı ziyaret edenler, imamın doğumundan sonra imamı gören büyük zatlar hakkında bilgiler verilmiştir. Bu hususu itiraf eden birçok ehl-i sünnet alimi de vardır. Elbette bu ehl-i sünnet alimlerinden bir kısmı İmam Mehdi'yi Mehdi vasfıyla anmazlar ama ancak onun Hasan-ı Eskeri'nin 15 Şaban'da 255 Hicri Kameri yılında Muhammed isminde bir oğlunun dünyaya geldiğini kaydederler. Örneğin İbni Hallakan diye meşhur tanınmış tarihçi kendi Vefiyatul E'yan adlı eserinde Hasan-ül Eskeri'nin 255 Hicri Kameri yılında Ebu'l-Kasım Muhammed diye oğlunun dünyaya geldiğini kaydetmiştir. Aynı şeyi İbni Hazer-ül Heysemi meşhur Şafii alimi Es-Sevâigul Muhrige adlı kitabında yazar ve o şunu da kaydeder ki Hasan-ül Eskeri 11. imamdır ve onun oğlu Muhammed 12. imamdır. Ancak Mehdi olarak onu tanıtmaz, sadece onun 12. imam olduğuna ve onun 15 Şaban'da dünyaya geldiğine değinir. Bu hususta en güzel açıklama Ehl-i Sünnet alimlerinden Kunduzi'ye aittir. Kunduzi bilindiği üzere büyük Hanefi Nakşibendi alimlerindendir ve Osmanlı döneminde Türkiye'de yaşamış ve onun değerli eser olan Yenabi'ul Mevedde kitabının 15 faslı yani 71. faslından 86. fasla kadar olan bölümü Hazreti Mehdi'ye aittir. Bu bölümlerde o Hazreti Mehdi'nin 12. imam olduğunu, İmam Hasan el-Eskeri'nin oğlu olduğunu, Hicri Kameri 255 yılında Şaban ayının 15'inde dünyaya geldiğini ve şimdiye kadar sağ olduğunu ve gaybette olduğunu kaydeder. O kitabının 86. faslında Hazreti Mehdi'nin Hasan el-Eskeri'nin oğlu olduğunu ve şimdi hayatta olduğunu itiraf eden, yazan büyük ehli sünnet alimlerinin ismini listesini de verir. Onun zikrettiği alimler arasında şunlar yer almaktadır. Muhammed bin Telha Eş-Şafii Metalib-i Su'l kitabında bu konuya değindiğini açıklar. Ve yine Muhammed bin Yusuf'il Genzi Şafii'nin El-Beyan fi Ehbar-ı Sahib-i Zaman kitabında Mehdi'nin İmam Hasan el-Eskeri'nin oğlu olduğunu ve onun şimdi diri olduğunu ve gaybetinden şimdiye kadar hayatta bulunduğunu kaydettiğini yazar. Ve diğer alimlerden, Malikilerden Nuriddin Ali ibn Muhammed Malik'in Fusulul Muhimmede bu konuya değindiğini ve Cüveyni Hemvini Şafii'nin Feraidü Simteyn'de buna itiraf ettiğini yazdıktan sonra birçok ariflerden, meşhur ariflerden, örneğin Ahmed-i Cami'den, Şeyh Ettar-ı Nişaburi'den, Şemsüddin-i Tebrizi'den ve Celaleddin Mevlana Rumi'den, Mevlevi'den ve diğer Seyyid Nimetullah Veli ve diğerlerinden alın şiirler naklederek yazar ki bunlar kendi şiirlerinde Hazreti Ali'den başlayarak 12 imamın isimlerini sırasıyla överek yazmışlar ve onların imam olduğunu kaydetmişler şiirlerinde ve sonuncu imamı Mehdi olarak, Hasan el-Eskeri'nin oğlu Mehdi olarak anmışlardır. Ve onların şiirlerini bu kitapta kaydetmiştir merhum Kunduzi. Şimdi bundan anlaşılıyor ki Hazreti Mehdi'nin hayatta olduğu ve onun yaşadığı ve onun dünyaya geldiği hususu Ehl-i Beyt mektebine, alimlerine mahsus özgü değildir ve bu hususta birçok arif, birçok alim, birçok tanınmış kişiler de buna itiraf etmişlerdir. Örneğin Şe'rani El-Cevahir Vel-Yevaqit kitabında da, o da büyük bir ariftir, Hazreti Mehdi'nin Hasan el-Esyer'in oğlu olduğunu yazmıştır. Şimdi burada şöyle bir konu karşımıza çıkıyor. Hazreti Mehdi 255 Hicri Kameri yılında dünyaya geldiğine göre şimdi 1425 Hicri Kameri'de yaşıyoruz. Buna göre Hazreti Mehdi'nin ömrü 1170 yıldır. Bazılarında bu normal dışı bir şey olarak yadırganabilir ve bu şüphe konusu olabilir ki nasıl olabilir de bir insan 1000 yıla aşkın bir ömür yaşasın. Ancak İslami bilgisi yeterli olan, Kur'an'ın bilgisi yeterli olan insan bu hususta şüphe etmesi için bir gerekçe yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça mukaddes zatların, peygamberlerin, mukaddes kişilerin uzun ömürler, yüzlerce yıl, bine aşkın binlerce yıl yaşadığını açıklamıştır. Bunun bir örneği olarak Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh aleyhisselamın tufandan önce kendi kavmi arasında 950 yıl kaldığını ve tebliğ ettiğini Kur'an-ı Kerim açıkça beyan buyurur. Yine Hazreti İsa aleyhisselamın öldürülmediğini ve diri olarak göğe götürüldüğünü Kur'an-ı Kerim açıkça beyan buyurmuştur. Ve bu hususta İslam ümmeti alimleri arasında görüş bunun üzerinedir. Yani Hazreti İsa şimdi sağdır, yaşıyor ama gökte yaşıyor elbette. Buna göre Hazreti İsa'nın ömrü 2000 yılı aşkındır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Hüccet-i İslam Turabi'nin görüşlerini İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Güney İran'daki Huzistan İyaleti İlam Tapınağı hakkında bir şey duydunuz mu? Kimilerinin lanetli olduğunu söylediği bir tapınak. Tarih Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarih Hazinesine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Güney İran'daki Elam Tapınağı hakkında bir şey duydunuz mu? Kimilerinin lanetli olduğunu söylediği bir tapınak. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Elam veya Elam dönemine ait olan çok eski bir tapınaktan bahsetmek istiyoruz. Medler iktidara gelmeden evvel İran'da Elam Krallığı hüküm sürüyordu. Şimdi hep birlikte bu dönemin en ünlü yapısını tanıyalım. İran'ın güneybatısındaki Çoğazenbil, Zigurat olarak bilinen antik ve gizemli Çoğazenbil ibadethanesi 3000 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildi. Çoğazenbil Zigurat 3 kelimeden oluşuyor. Zigurat gökyüzüne çıkmak anlamına gelir. Eski uygarlıklarda tanrılara dua etmek için mekanlar inşa edilmiş. En önemli ve değerli olanlarına ise Zigurat adı verilmiştir. Çoğazenbil kelimesi tepe anlamına gelen çoğa ve sepet anlamına gelen zembil olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tapınağın kazılmasından önce tepedeki kalıntıların devrilmiş bir sepeti andırdığı anlaşılıyor. On taş Napirişa zikuratı inşa eden kişidir. Zigurat, iki ana elam tanrısı olan Enshushinak ve Napirişi'ye adanmıştı. Etrafı yılanlarla çevrili balık şeklinde kuyruğu olan bir tanrı. Burada Unta şehrine ve kutsal tapınağı inşa ettim. Onu bir iç duvar ve bir dış duvarla çevriledi. Önceki kralların inşa ettiğine benzemeyen yüksek bir tapınak inşa etti. Evet, bu Elam kralının bahsettiği tapınak bugün Çoğazembil Zigurat olarak bilinen tapınaktır. Merdivenlerle gökyüzüne kadar uzanan Tanrı'nın makamı ve tapınak yeri olarak bilinen bir bina. Bunun benzerlerine rastlamak da mümkün. Örneğin, bugünkü Irak'ta Kasri halkının başkenti olan Ur ve Dur Kurigalzo, antik kentleri ve İran'da da Silk Kavşan ve Cirof'ta tanrıların evleri olarak inşa edilen binalar vardır. Bu binalar ziyaret adak ve duaların edildiği dini mekanlardır. Çoğazembil ise bunların mükemmel örneğidir. Elbette bugünkü adı sepet şeklindeki tepe anlamına gelen Çoğazembil'dir. Zira yıllarca ve o tepenin altında ne kadar büyük bir tapınağın olduğundan haberleri yoktu. Aksi halde onun zamanında Dur Untaş'ın ana tapınağı Untaş şehri anlamına geliyordu. Milattan önce 1250 yılında, yani yaklaşık 3300 yıl önce kurulmuş üç duvar arasında ortasında büyük bir tapınak veya zigurat ve çevresinde mabetler bulunan bir şehir. Antik Elam halkının çeşitli tanrılarına ait tapınaklar. İşni, Karab, Kirişina, Elam tanrıçası, Ruhuratir, Hişmit, Anzan tanrısının eşi ve daha birçokları. Ancak bu tapınağın adandığı iki tanrı, Sulların kaynağı ve kökeni olan Anşan bölgesinin tanrısı Napirişa ve Ölüler Dünyası'nın tanrısı Sushun'un büyük tanrısı Enshushinak'tır. Bu binanın üst katında evi olan tanrılar. Kokonov ya da Yüce Tapınak olarak adlandırılan 5. katta artık ondan eser kalmamıştır. Çoğazembil Zigurat'ı 5 katlı ve 53 metre yüksekliğindeydi ve bunun sadece 25 metresi geride kalmıştır. Yani yaklaşık 2,5 katı. Sırlı tuğlaları dökülmüş olup mavi, yeşil, gümüş ve altın renklerinden eser kalmamış. Ama yine de geride kalan kısmı da muhteşem. Keşfedildiğinde herkesi hayretler içinde de bırakmıştı. Peki bu zigurat nasıl keşfedildi? Yıllar önce zigurat ne gibi sırları kendinde sakladı bilinmeyen bir tepeydi. İngiliz ve İran petrol şirketi miladi 1936 yılında yaptığı araştırmalar sırasında Fransız arkeolog Roland Domakenem Susa yakınlarında bir yerde tarihi çanak çömlek bulduğunu haber verince Makenem oraya gelir ve burada ön kazılar yaparak onu keşfeder. Burası çok önemli bir yerdir. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte keşifler durduruldu. Çoğazembil'in yeniden fark edilmesi savaştan yıllar sonra başladı. Hicri Şems'i 1332 sonbaharında Fransız arkeolog Roman Grishman araştırmalarına yeniden başladı. Ve Hicri 1341 yılına dek araştırmalarına devam etti. Grishman, Kazıları sırasında zikuratı toprak altından çıkarıyor. O, tapınakları, sarayları, mezarları ve şehir sırlarını ortaya çıkarıyor. Ve Untaş, Şahanan şehri yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Binlerce yıl öncesinden kalma her biri şu anda İran'da ve dünyadaki müzelerde bulunan yüzlerce yazıt ve objenin bulunduğu değerli ve tarihi bir alan. Şah Elam'ın saltanatının başında inşaatına başladı ve ömrünün sonuna dek devam ettirdiği büyük bir şehir. Yani yaklaşık 20 yıl. Dez Nehri'nin kıyısında ve Untaş Napirişyan'ın büyük babasının tanrıları için bir tapınak inşa etti. Tarihi Dehno tepesinden 5 kilometre uzakta dini bir şehir. Demek ki Untaş Napirişah bu bölgeyi iyi tanıyordu ve şehrini bu civarda inşa etmişti. Elam'ın başkenti Susa'dan bu medeniyetin bir diğer önemli şehri olan Hidalu'ya giden yolun ortasında. Asur belgelerinde adı geçen ve Roman Gershman ile George Cameron'un araştırmalarında buldukları şehrin aynısını bugün Şuşler olabileceği Elam uygarlığının kanıtlarının bulunduğu yer. Çoğazen bir zigurat Untaş şehrinin merkezinde her iki tarafının uzunluğu yaklaşık 105 metre olan kare bir taban üzerinde inşa edilmiş bir tapınaktır. Bir futbol sahasından daha büyüktür. Cami iki aşamada inşa edilmiştir. İlk olarak oradaki boşluğa bakan uzun ve dar odaların bulunduğu birinci katı inşa ettiler. İkinci aşamada diğer katlar yapılarak 5 kata çıkarıldı. Çoğazenbil zikuratının ilginç yanı diğer zikuratlardan mimari olarak farklılığını gösteren bu katların yapımıdır. Untaş şehrinin mimarları alt katlardaki sütunlara ve yapıya baskı yapmak için diğer zikuratlar gibi her katı diğer katların üzerine inşa etmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bu zigguratın tüm katlarını elde etmemiş bakir toprak üzerine inşa ettiler. Her katın inşaatı diğer katın içinde yapılarak sadece 9 metresi görünen ve binanın 44 metresi zemine kadar devam eden 5. kata kadar çıkıldı. İçi boş olan 1. ve 5. katlar dışında inşaatçılar geri kalan katları kil ile doldurdular. Zikuratın dört yanında birinci katın çatısına çıkan merdivenlere giriş bulunmaktadır. Her girişin önünde tıpkı heykelin kaidesiymiş gibi küçük silindirik yapılar var. Merdivenler sadece birinci katın çatısına kadar çıkıp genel kullanımına açık olmasa da üst katlara yani güneybatı merdivenine erişim sağlayan bir yol bulunmakta. Bu giriş yolu şah ve ailesi ve büyük din adamları içinde. Bu merdiven ikinci katın çatısına kadar çıkıyor. Güneydoğu cephesindeki bir dizi merdivenle üçüncü ve dördüncü katlara, oradan da yüce tapınak olan beşinci kata ulaşılıyordu. Mimarlar ayrıca üst katlara çıkmanın yorgunluğunu azaltmak için katların ortalarına basamaklar veya ara istasyonlar inşa etmişlerdi. Bu tapınağın her tarafında üzerine binanın tarihçesinin yazılı olduğu tuğlalar bulunmakta ve her bölümünde hangi tanrı için inşa edildiği belirtiliyor. Bu zigurat en büyüğü kraliyet kapısı olan altı kapısı olan kil ve çamurdan yapılmış bir duvarın içindedir. Bu kapılardan hiçbiri tapınağın girişlerine bakmıyor. Bu da ziyaretçilerin doğrudan girişlere gitmemeleri gerektiğini gösteriyor. Burada özel ve geleneksel bir tören düzenlemekte. Bir elam mührünün bir kısmına bakıldığında ziyaretçilerin muhtemelen tanrıların evi olan bu binanın çevresinde dolaşarak töreni gerçekleştirdikleri tahmin edilebilir. Zigguratın da dahil olduğu bu çitin içinde Elam'ın çeşitli tanrılarına tapınan tapınaklar yer almaktadır. Kentin ikinci çiti biraz daha uzakta olup diğer saraylara ve tapınaklara da içermektedir. Üçüncü çit ise daha uzak bir mesafede tüm şehri çevreleyecek bir şekilde inşa edilmiş ve içerisinde yer altına inşa edilmiş kral mezarları ve bu bölgenin mimarisinin en önemli parçalarından biri olan şehrin su sistemine ait kalıntılar bulunmaktadır. Roman Girişman, bu yapının Dez Nehri'nden şehre su getirmek için inşa edildiğini belirtiyor. Buna Dez Nehri'nin suyunu arıtıp şehre götüren arıtma tesisi adını da verdi. Ancak yıllar sonra bu alanı araştıran arkeolog Behzat Mufidi farklı sonuçlara da ulaştı. Kentin nehrin seviyesinden yüksek konumu göz önüne alındığında binaların oluklarından ve çitlerden çıkan yağmur suyunun muhtemelen bu yapı aracılığıyla tahliye edildiğini belirtti. Zigurat, Girişman'ın ana tanrıça Pinikir de dahil olmak üzere Elam tanrılarına adanmış tapınakları da ortaya çıkardı. Dur-Untaş'ın merkezi kutsal alanına da hakim. Kutsal alanın ötesinde tuğla, alçı, sıva, mayolika ve cam kullanılarak inşa edilmiş, zengin bir şekilde dekor edilmiş saraylardan oluşan kraliyet yerleşkesi uzanıyordu. Yer altında bir hipogeum tonozu mezarı odaları da içeriyordu. Zigurat iki ana Elam tanrısı olan İnşuşinak ve Napirişa'ya adanmıştı. Bu tanrıları seçen Untaş Napirişa, yeni şehrin yerel bir dini merkezi rolünü aşmasını ve Susa'ya eşit, hatta onu gölgede bırakan olmasını amaçlamış olabilir. Elamlıların bölgesel güç ve güveninin artmasıyla aynı zamana denk gelen Untaş Napirişa'nın saltanatı, Susa'da bulunan kraliçesi Napirason'un muhteşem detaylı bronz heykeli ve çoğazembilde bulunan sanat eserleri gibi kayda değer sanat eserleri de üretti. Ancak Untaş Napirişa'nın ölümünden sonra kompleks bitirilemedi. Tuğlalar kullanılmadan üst üste dizildi ve kraliyet mezar tonozları boş kaldı. Alan yağmalamaktan kurtuldu ve terk edildi. Milattan önce 1000'e kadar bir ziyaret yeri oldu. Fakat ulaşılan bazı kanıtlar kralın ölümüyle sona eren bu kentin inşaatının halen devam ettiği gösteriliyor. Daha sonraki Elam krallarının neden bu binanın inşasına devam etmek istemedikleri ise bilinmemektedir. Yıllar sonra Elam kralı Şilhak, İnşuşinak'ın bu şehirdeki bir tapına onardığına dair kanıtlar da bulunmaktadır. Milattan önce 1. bin yılda Elam, bölgenin büyük güçleri için değerli bir rakip olsa da askerleri milattan önce 7. yüzyılın ortalarında Çoğazembeli yağmalayan Aşurbanipal ve Asurluların üstesinden gelebilecek durumda değildi. 100 yıl sonra Elam, Pers İmparatorluğu'na dahil edildi. Eserleri 2500 yıl sonra sömürgecilik ve petrol çağında yeniden keşfedilene kadar gömüldü ve unutuldu. Şilhak ve İnşuşinak'ın bu bölgeden bazı heykelleri ve diğer nesnelere Şuşa'ya götüren kişi olduğu ve bunların da en önemlilerinden biri Napirisua heykeli olduğu belirtiliyor. Zigurat'ın yanında yer alan Untaş Napirişa'nın karısının heykeli ve üzerindeki yazıt İran tarihindeki en eski kadın sesi olarak biliniyor. O şöyle diyor: "Ben Untaş Napirişa'nın eşi Napir Asuyum. Kim benim heykelime el konmak ister, onu kırmak veya adımı silip bu yazıyı yok edecek olursa, tanrılar İnşuşinak, Napirişa ve Krişya'nın öfkesine neden olur, onun adı ve soyundan gelenler de yok olur." Evet arkadaşlar, Çoğazen bir zigguratının laneti olarak bilinen bir hikayesi vardır. Peki Çoğazen bir zigguratın lanetine olarak bilinen bu hikayenin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Bu binanın araştırılması arasında bulunan bu binanın kapısındaki yazıda Untaş Napirişan'ın bu binayı yok edenlere lanet etti ve birisi bu binayı yıkar, taşlarını ve tuğlalarını kaldırırsa kendisine yok olacağını, bu lanetin onun ve neslinin başına bela olacağını söyledi, belirtiliyor. Bu lanete ilk maruz kalan kişi bu binanın yıkılmasını emreden Aşurbanipal oldu. Bu emrin yayınlanmasından 38 yıl sonra Asur hükümetinin başkenti Ninova, Kiyaksar tarafından yerle bir edildi. Çoğazen bir keşiflerinden yok çok sayıda yazıt ve obje elde edilmiştir. Ancak en önemlisi cam endüstrisiyle ilgilidir. Uzak geçmişten günümüze kadar cam sanatı ve zanaatı pratik ve dekoratif bir şekilde kullanılmıştır. İran'da cam sanatı farklı dönemlerde pek çok değişim ve dönüşüme uğramıştır. Bazen düşüş göstermiş, bazen hızla ilerlemiştir. Antik cam nesneler, üç ana malzemenin birleşimi olan kum veya silika, soda ve potas ve kirişten yapılmıştır. Tarih öncesi çağlarda cam süs eşyası yapımında kullanılmıştır. İran'daki en eski cam objeler ve kapılar Elam dönemine aittir. İnsanlar bu dönemde camı dekoratif boncuklar ve kolyeler yapmak için kullandılar. Çoğazen bilde çerçevenin içine eğik olarak yerleştirilen pencere için çapı 1 ila 2 santimetre olan silindirik cam çubuklar kullanılmıştır. Bu çubuklar Çoğazen bir kazılarında bulunulmuş olup bu pencerelerden birinin örneği Eski İran Müzesi'nde bulunmaktadır. Cam sektörünün ilk örneğini görmek çok şaşırtıcı, aynı zamanda ilginçtir. Elam döneminden kalma bu ilginç cam çubukları ziyaret etmek için Eski İran Müzesi'nin tarihi bölümüne girdiğinizde salonun ortasında sağ duvarda Elam medeniyetine ve Çoğazenbir uygarlığına ait olan eserleri de görebilirsiniz. Çerçeve içinde cam çubuklar ve başka eser de bulunmaktadır. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerinin Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran tarihinin bir başka hazinesini de sizlere tanıtacağız. Tekrar birlikte oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yine her zaman olduğu gibi önce sohbetimizi ve ardından bugünkü masalımızı dinleyeceğiz.
Geçen bölümlerde devlerin doğaüstü mahluklar olduğunu ve her toplumda halk kültürünün bir parçası sayıldığını, mitolojilerde tüm kötülüklerin ve tüm çirkinliklerin simgesi devler olduğunu anlattık. Yine dedi ki sözlü edebiyatta ve masallarla devlerin imajı çok korkunç ve çok tiksindirici anlatılır, hatta devlerin yamyam olduğu ve insanları diri diri yedikleri de söylenir. Hırsızlık ve her şeyi ters yapmak, ömür tılsımı sahibi olmak devlerin başka özelliğidir. İnanç bakımından da devler farklıdır. Bazı devler tanrı olduklarını da iddia eder.
Bazen mitolojik masalların kahramanları devleri esir alır. Esir alınan devler ömrünün sonuna kadar onları esir alan insanlara hizmet eder. Devleri esir almak için genellikle kulaklarına metal bir halka veya nal asılır ve böylece kontrol altına alınır. Öte yandan devlere ait bir şeyi ele geçirerek ne zaman gerekirse onları çağırmak ve bir işi yaptırmak mümkün. Örneğin eğer bir devin tüyünü veya kılını rehin alır ve gerektiği yerde yakacak olursak, dev hemen ortaya çıkar ve bizim hizmetimizde olur.
Şahname adlı eserde bazı devler Rüstem Pehlivan'a itaat eder ve ona zorlu engelleri aşmakta yardımcı olur. Örneğin Rüstem'in aştığı ünlü 7 engel macerasında ona yenilen Erjeng adlı dev Rüstem'e yenildikten sonra ona yardımcı olur. Şahname'den derin bir şekilde etkilenen halk mitolojilerinde de bazen devler öykünün kahramanının emirlerini yerine getirir. Menüçer Han Hekim'in İskendernamesindeki dev Sa'dan pehlivanın emirlerini yerine getirir ve ona hazineyi de bulmakta yardımcı olur. Veya bir başka dev İskender'in oğlu Tifur'u destekler. Binbir Gece masallarında dev öykünün kahramanının emri üzerine hayır işlerini yerine getirir.
Eski masallarda devler ne zaman ortaya çıkar veya ortadan kaybolursa korkunç bir fırtına veya kasırga kopar ki bu da devin fırlayarak göğe yükselmesidir. Devlerin bu özelliği en çok halk masallarında ve efsanelerde göze çarpar ve genellikle dev fırlayarak göğe çıktı şeklinde ifade edilir. Farsça'da dev rüzgarı anlamına gelen divbat da yerden göğe yükselen rüzgara verilen addır. Yine eğer devler gölgelerini birbirinin üzerine düşürür ya da biri devi görüp ondan korkar ya da dev onun cismine girecek olursa terim olarak devzade olmuş veya divane olmuş denir ki bunun anlamı da davranışı dev gibi olmuş veya dev ruhuna oturmuş demektir.
İran mitolojilerinde devler aynı zamanda büyücüdür. Firdevsi Şahnamesinde yer alan Kabus öyküsünde beyaz dev büyük gücüyle İran ordusu üzerinde kara bir bulut oluşturur ve sonuçta tüm askerler kör olur. Halk masallarında devler insanları büyülemek için büyük gücünü kullanır.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Müzik. Geçen bölümlerde çok eski zamanlarda bir padişahın 7 oğlu olduğunu, bunlardan 6'sı bir eşinden ve diğeri üvey olduğunu ve adı da Melik Muhammed olduğunu anlattık. Padişah gördüğü rüyanın ardından oğullarını çağırdı ve kim ona papan ve altın kafesi getirirse onun yerine tahta geçeceğini söyledi. Altı kardeş papağanı ve altın kafesi bulmak için yola çıktı ama eli boş döndü. Melik Muhammed babasından onu istediğini yerine getirmek için izin istedi ve yanına biraz mücevher ve çevik bir at alıp yola çıktı. Ancak kardeşleri onu takip etti ve bir çölde ona saldırarak öldüresiye dövdü. Melik Muhammed İmam Ali Aleyhisselam'a tevessül ederek bu olaydan sağ kurtuldu ve bir kente geldi ve burada yaşlı bir kadının evine yerleşti. Melik Muhammed kentin kızlarını bir bir götüren bir devin varlığından haberdar oldu. Bir gece sıra kralın kızına gelmişti. Melik Muhammed kılıcını çekti ve devin bir bacağını kesti. Kralın veziri ise iftira atarak Melik Muhammed'i yok etmek ve kralın kızını oğlu ile evlendirmek istedi. Macerayı öğrenen kral kızını Melik Muhammed ile evlendirdi ve vezirinin dilini kestirdi. Öte yandan Melik Muhammed yakınlarda bulunan vezirin kentine uğramak istedi. Kral kentin hazırlanmasını emretti. Melik Muhammed ve sarayın önde gelen bazı büyükleri vezirin kentine doğru yola çıktı. Şimdi maceranın devamı.
Hatırlanacağı üzere Melik Muhammed'in altı kardeşi kentte dilencilik ve çıraklık yapıyordu. Onlar kralın damadı vezirin kentine gideceğini duyunca onu görmek için vezirin kentine gitmeye karar verdi. Dilencilik yapan üç kardeş vezirin kentinin üç kapısı bulunduğunu, her biri bir kapının önünde bekleyeceğini ve hazırladıkları nargileyi kralın damadına ikram edeceğini, belki iyi bir bahşiş alabileceğini söyledi. Onun üzerine üç kardeş nargileleri hazırladı. Melik Muhammed ilk kapıya gelince baktı ki elinde bir nargile alan bir genç duruyor. Genç adam öne geldi. Melik Muhammed hemen onu tanıdı ama kardeşi onu tanıyamadı ve nargileyi uzattı. Melik Muhammed nargileden bir iki fırt aldı ve geri verdi ve yoluna devam etti. Aynı macera ikinci ve üçüncü kapıda da yaşandı ve Melik Muhammed diğer iki kardeşini de tanıdı ve nargileden bir iki fırt aldıktan sonra geri verdi ve yoluna devam etti. İkinci ve üçüncü kardeş de Melik Muhammed'i tanıyamadı.
Melik Muhammed şenlik düzenlenen yere geldi ve atından indi ve atından tahtın üzerine oturdu. O sırada bir baktı ki hamamcı çırağına sert bir tokat attı ve şöyle dedi. Ey beceriksiz herif, şimdi kralın damadı hamama gelecek ama sen hala burada duruyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Çabuk git hamamın ateşini artır. Melik Muhammed iyice baktı. Bu çırak da kendi kardeşiydi. Öbür tarafa baktı, bu kez aşı başı çırağına bir tokat attı ve şöyle dedi. Şimdi öğle vakti olacak ve kralın damadı benden yemek isteyecek ama sen hala burada duruyor. Şaşkın şaşkın bana bakıyorsun. Melik Muhammed yine baktı ki bu çırak da kendi kardeşi. Başını başka yöne çevirdi. Tam o sırada kelle paçacı çırağına tokat attı ve şöyle dedi. Yarın sabah kralın damadı benden kelle paça isteyecek ama sen hala burada duruyorsun. Thank you.
Melik Muhammed baktı ki kelle paçacının çırağı da kendi kardeşi. Artık dayanamadı ve ordusuna kente saldırmasını emretti. Fakat dili kesilen vezir Melik Muhammed'in eline ayağına düştü ve orduyu durdurmasını rica etti. Melik Muhammed şöyle dedi: "Ancak bir şartla orduyu durdururum. O da şu ki gidip aşçıbaşı, hamamcı ve kelle paçacıyı buraya getirin." Vezir hemen gitti ve her üç kişiyi getirdi. Melik Muhammed'in emri üzerine onlara iyi bir dayak atıldı ki artık suçsuz olan çıraklarını dövmesinler.
Melik Muhammed kardeşlerini iyi tanıyor ve hepsi kumarbaz olduklarını biliyordu. Kim bilir, belki kumarbazlar kardeşlerini bu hale getirmişti. Bu yüzden kente ne kadar kumarbaz varsa getirdi ve onlara da iyi bir dayak attı ve şöyle dedi: "Bu üç kişiden ne kadar aldıysanız geri verin." Korkudan tir tir titreyen kumarbazlar bu yabancılardan ne kadar para ve mücevher kazandı ise geri verdi. Melik Muhammed daha sonra da kentin kapılarına kendisine nargile ikram eden üç dilenciyi getirmelerini emretti. Onlar da getirilince Melik Muhammed altı kardeşini tenha bir yere götürdü ve şöyle dedi: "İyi bakın, ben sizin kardeşinizim." Kardeşler baktı ve Melik Muhammed'i tanıdı. Ama hepsi utancından başını eğdi. Melik Muhammed kardeşleri daha fazla utanmasını istemiyordu. Bu yüzden gülümsedi ve şöyle dedi: "Boş verin, iş işten geçti artık. Şimdi benle birlikte kralın kentine gelin."
Melik Muhammed emretti, altı kardeşe prenslere layık elbiseler hazırlandı ve altı kardeş Melik Muhammed'e eşlik ederek kralın kentine geldi ve birlikte kralın sarayına gittiler. Melik Muhammed şöyle dedi: "Ey padişahım, kardeşlerim benim ülkemden gelmişler ve şimdi ben onlarla birlikte gidip altın kafes ve papağanı bulmam gerekiyor." Padişah izin verdi ve Melik Muhammed yolculuk için hazırlık yaptı ve ardından birlikte yola çıktılar. Kardeşler uzun bir yol kat ettikten sonra bir kente yaklaştılar. O sırada kentin padişahı sarayın çatısında duruyor, etrafı seyrediyordu ki birden uzaktan yedi genç at üzerinde kente yaklaştığını fark etti. Padişah kendi kendine, "Bu gençlerin görüşün asıl insanlar olduğunu gösteriyor. Benim de yedi kızım var. Onları bu gençlere vereyim."
Padişah hemen Melik Muhammed'i ve kardeşlerini karşılamak üzere bazı yakınlarını gönderdi. Yedi kardeş kente gelince padişahın adamları onları saraya götürdü. Padişaha gelen yedi kişinin prens olduklarını öğrenince çok sevindi ve onları ağırladıktan sonra şöyle dedi: "Ey şehzadeler! Benim yedi kızım var ve onları sizlerle evlendirmek istiyorum." Melik Muhammed ve kardeşleri kabul etti. Padişahın emri üzerine kente yedi gece gündüz düğün şenli bu yapıldı. Ve yedinci gece padişahın yedi kızı ile yedi kardeşin nikahı kıyıldı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri parsude.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.